22. Bölüm. Başörtüsü ve Kapanma. Peygamberimizin vefatından sonra din adına yapılan saptırma ve ilavelerde kadınlarla ilgili konuların özel bir yeri olduğunu bir önceki bölümde gördük. Kadınların kapanması ise kadınlarla ilgili uydurulanlar içinde özel bir yere sahiptir. Bu yüzden kitabımızda bu konuyu ayrı bir başlık altında inceliyoruz. İnsan, memeli canlılar içinde tek çıplak doğup giyinendir.
Araf Suresi
22. ayetten insanların giyinmesinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu öğreniyoruz. Kıyafet zamana, toplumun geleneklerine, iklimin şartlarına, meslek gruplarına, makama, mevkiye, yaşa ve birçok faktöre göre hem toplumlar arası hem de toplum içi çeşitlilik göstermiştir. Bazı toplumlar Hint-Avrupa ırkında olduğu gibi tarih boyunca kıyafetlerinde birçok kere değişiklikler yapmışlardır. Bazı toplumlarsa Asya toplumlarında olduğu gibi tarih boyunca kıyafetlerinde çok daha az değişiklik yapmışlardır. Toplum içi kıyafet farklılıklarının ise en iyi örneklerinden birisi Osmanlı'dır. Osmanlı'da padişah 3 sorguçlu sarık takarken, vezir-i azam 2 sorguçlu, halksa tek sorguçlu takabilirdi. 2 veya 3 sorguç halka yasaktı. Saraylının, esnafın, tekkecinin, ayrı din mensubu kadın ve erkeklerin başlıkları, kıyafetleri, renkleri Osmanlı'da hep farklıydı ve bu kıyafetlerin farklılığı kanunlarla korunurdu. Görüldüğü gibi hem toplumlar arası hem toplum içi kıyafetlerin farklılığı, gelenek ve şartların bu kıyafetleri oluşturması zengin malzemeli bir tarih ve sosyoloji konusudur. Sorun geleneğin dinselleştirilmesidir. Daha önce değindiğimiz gibi, din adına uydurulanları incelersek, bir toplumun belli bir dönemdeki bakış açısının ve geleneklerinin dinselleştirilmesinin bahsedilen uydurmalarda önemli bir yeri olduğunu görürüz. Kapanma konusunda bu gelenekleri dinden ayırmanın yolu, Kur'an'dan anlaşılan kapanmanın din olduğunu, Kur'an'dan çıkmayan kapanma şekillerinin ve izahların din adına uydurma ve geleneklerin dine sokulması olduğunu bilmektir. Şunu bir daha belirtelim ki, geleneklerin bir kıyafet oluşturmasının bir mahsuru yoktur. Yanlış olan, tarihin belli bir anının ihtiyaçlarından doğan ve o toplumu ilgilendiren tarihsel kıyafetlerin, evrensel olan ve binlerce yıllık zaman dilimine inmiş olan dine mal edilmesidir. Örneğin sarığı belli bir dönemde erkeklerin kıyafetini tamamlayan bir aksesuar, sıcaktan koruyan bir başlık olarak erkeklerin giymesi yanlış değildir. Yanlış olan sarığın dinen kutsal bir giyecek gibi giyilmesi, başkalarına dini kıyafet diye empoze edilmesi ve Kur'an'da hiç bahsedilmeyen bir uygulamanın sevap diye dine sokulmasıdır. Görüldüğü gibi sorun belli bir toplumun geleneği sonucu sarığın takılması değil, o geleneğin din olarak takdimidir. Bu temel mantığı iyice kavramamız, çarşaf, peçe ve başörtüsünün nasıl dinselleştirildiğini anlamamızda ve bu kıyafet şekillerini gereği gibi değerlendirmemizde faydalı olacaktır. İlk önce yapmamız gerekeni yapalım ve Kur'an'da kapanmayla ilgili geçen tüm ayetleri inceleyip Kur'an'ın yani dinin istediği ölçüyü bulalım. Ey Ademoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süs kıyafeti indirdik.
Araf Suresi
26. ayet.
Araf
26'dan ve Araf 22'den avret yerlerini örtmenin ilk insandan beri hem erkek hem kadın için örtünmenin minimumu olduğunu anlarız. Kadınlara özel giyinmeyle ilgili ise Kur'an'da 3 ayet vardır. Bu 3 ayeti incelemek kadının kıyafetinin nasıl olması gerektiğini, İslam'ın neyi söyleyip neyi söylemediğini anlamamızı sağlar. Kur'an'da başı kapamak geçmiyor. Mümin kadınlara da söyle, bakışları ölçülü olsun ve cinsel organlarını korusunlar. Süslerini, kendiliğinden görünenler hariç açmasınlar. Örtülerini yaka açıklarına koysunlar. Süslerini şu kişilerden başkasına göstermesinler. Kocaları yahut babaları, yahut kocalarının babaları, yahut oğulları, yahut kocalarının oğulları, yahut kardeşleri, yahut kardeşlerinin oğulları, yahut kendi kadınları, yahut ellerinin altında bulunanlar, yahut kadına ihtiyaç duymaz olmuş erkeklerden kendilerinin hizmetinde bulunanlar, yahut kadınların mahrem yerlerini henüz anlayacak yaşa gelmemiş çocuklar. Gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz topluca Allah'a tövbe edin ki, kurtuluşa erebilesiniz. Nur Suresi 31. Ayet. Kadını kendi zihniyetine göre yaşatmak isteyen zihniyetin çarpıttığı ayetlerin başında bu ayet gelir. Bu ayetteki hımar kelimesi geniş manalı bir kelime olup örtü manasına gelir. Eski Arap yazılarına bakılırsa, hımarın yere konulan, masaya örtülen veya herhangi bir örtüyü tarif edebileceğini görürüz. Hımar, başı örterse başörtüsü olur. Masaya konursa masa örtüsü olur. Eğer hımar kelimesiyle başın örtülmesi istenseydi, hımar-ür-res gibi bir vurgulamayla başörtüsü denebilirdi. Böylece res kelimesiyle baş bölgesi vurgulanır ve hımarla beraber başörtüsü net bir şekilde anlaşılırdı. Nitekim abdest alınmasıyla ilgili ayette başın sıvazlanması söylenirken baş kelimesi Arapça karşılığı resle vurgulanır. Üstelik ayette kapatılacak yerin yaka açığı olduğu geçer. Yani hımarın başı kapatması değil, yaka dekoltesini örtmesi istenir. Yaka açığı manasına gelen cuub kelimesi hem bu ayette kapanılacak bölgeyi belirtmek için hem de Hazreti Musa'nın yaka açığına elini soktuğunu belirten ayetlerde geçer. Hımar kelimesi sırf başörtüsü manasına gelseydi bile bu ayetten başı örtmek değil, yine yaka dekoltesini kapatmak anlaşılacaktı. Üstelik başörtüsünü Kur'an'a mal etmek isteyen zihniyet, açık bir saptırma yaparak felyedribne fiilini salsınlar diye tercüme etmektedir. Böylece ayet, başörtüsünü yaka açıklarına salsınlar şeklinde okunacaktır. Oysa hiçbir şekilde dara ve kökünden türeyen felyedribne fiili salsınlar manasına gelmez. Bu fiille örtünün yaka açığına konulması yani yaka açığının kapatılması anlatılır. Kur'an'da salsınlar, indirsinler manasında felyutnine kelimesi kullanılır. Allah böyle bir ifade kullanmak isteseydi felyedribne fiili yerine felyutnine fiilini kullanmaz mıydı? Bu örnek bize gelenekçi zihniyetin kendi fikirlerini doğru çıkartmak uğruna gereğinde Kur'an'daki kelimelerin manasını kaydırmaktan çekinmediğini göstermektedir. Ayette diğer dikkat etmemiz gereken nokta süsler kelimesiyle neyin kastedildiğidir. Bizim kanaatimize göre süsler kelimesiyle özellikle göğüsler kastedilmektedir. Çünkü ayetteki tüm noktalarla mantıklı bir şekilde göğüs bölgesinin uyum sağladığı kanaatindeyiz. Birincisi, ayette yaka açıklarının kapatılması geçiyor. Yaka açıklarındansa göğüsler gözükür. İkincisi, ayette gizlenen süslerin belli edilmesi için ayakların yere vurulmaması geçiyor. Ayaklar yere vurulduğunda vücutta belli olacak yer özellikle göğüslerdir. Sütyenin o dönemde icat edilmediğini düşünürsek bu daha da iyi anlaşılır. Üçüncüsü, ayetten kendiliğinden görünenler hariç süslerin kapanması söylenmektedir. Ne kadar kapatılmaya çalışılırsa çalışılsın, özellikle iri göğüsler, çeşitli fiziksel hareketlerde, hatta rüzgarın esmesiyle elbise yapışınca bile kendini belli edebilir. Ayetten bunun doğal olduğu anlaşılır. Dördüncüsü, ayette süslerin kimlerin yanında açılabileceği söylenir. Kur'an'daki diğer ayetlerden kadınların bir kısmının 2 yıl gibi uzun bir süre çocuklarını emzirdiğini görüyoruz. Kadının babası gibi yakınlarının yanında, çocuğu acıktığında ve ağladığında onu emzirmesi gerekebilir. Ayetteki bu açıklamanın özellikle bu konuda kadınlara büyük kolaylık sağlayacağı kanaatindeyiz. Ayetteki bahsedilen ifadelere, göğüs gibi uyan başka bir bölge bulunmadığı için, süslerle özellikle göğüslerin kastedildiği sonucuna varabiliriz. Süsler kelimesinden takı gibi maddelerin anlaşılamayacağı ayetin bütünsel olarak ele alınmasıyla açığa çıkar. Çünkü ayette kadınların süslerini, kendi kadınları yanında açabileceği geçiyor. Takı gibi maddeler tahrik unsurundan daha çok hava atma unsuru olabilir. Eğer bu hava atma olayı engellenilmeye çalışılsaydı, buna ilk olarak karşı cins erkekler yerine aynı cinsten olan kadınlar dahil edilirdi. Ayrıca ayakları yere vurunca hangi takı eşyası belli olur? Kendiliğinden gözüken takı ne olabilir? Araf suresi 31'de ziynet eşyalarının mescit yanında giyilebileceğinin söylenmesi, takıların cami yanı gibi en kalabalık yerlerde de teşhir edilebildiğini, yani saklanmasına gerek olmadığını gösterir. Görüldüğü gibi mantıksal bir elemeyle gidildiğinde, ayetin özellikle göğüs bölgesinin kapanmasını vurguladığı anlaşılır. Kur'an'da tesettür kelimesi yok. Günümüzde kadının kapanması için kullanılan tesettür ifadesi de Kur'an'da geçmez. İslam adına etrafında bu kadar büyük fırtınalar koparılan bir kavramın, yani tesettür ifadesinin, İslam'ın temel kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'de bulunmaması önemlidir. Demek ki tesettür kelimesi, dini bir kavram olarak sonradan oluşturulmuştur. Ayette geçen humur ve onun tekili olan hımar kelimesini, kadınların başlarına örttükleri kumaşa verilen özel isim gibi değerlendirmek, kelimenin anlamını sınırlamak olur. Bir şeyi örten şeye hımar, yani o şeyin örtüsü denir. En ünlü Arapça sözlük olan Lisan-ı Arap'tan, hımarın temel manasının örtmek olduğunu görebilirsiniz. Kelimenin temel manası, mezheplerin kelimeleri tahrif etmesine rağmen açıktır. Daha evvel açıkladığımız gibi ayette, kapatılacak yerin yaka açığı olduğuna dikkat çekilir. Baştan bahsedilmez. Günümüzde, Arapça'da, kadınların başlarına örttükleri kumaşın özel adı hımar değil, mikna ve nasıftır. Hangi Arapça sözlüğe bakılırsa bakılsın, mikna, çoğulu mekani ve nasıfın, hanımların başlarını örttükleri kumaşın adı olduğu görülecektir. Kur'an'da üniforma yok. Kadınların kapanması konusunun daha da iyi anlaşılması için ikinci olarak Ahzab suresinin 59. ayetini de inceleyelim. Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Cilbaplarını, yani elbiselerini üzerlerine giysinler. Bilinip incitilmemeleri için bu daha uygundur. Ahzab suresi 59. ayet. Bu ayetin anlaşılmasında kilit kelime cilbaptır. Cilbap, Arapçada gömlek, elbise gibi üste giyilen giysileri ifade eden bir kelimedir. Fakat hiçbir şekilde cilbap, belli bir yerden belli bir yere kadar örten giysi manasına gelmez. Mezhepçi din anlayışını benimseyenlerin kimisi, kadının yüzü de dahil vücudunun tümünün örtülmesinin farz olduğunu, kimisi iki gözü, kimisi tek gözü dışındaki her yerini örtmesinin farz olduğunu, en ılımlıları ise yüz, eller ve ayaklar dışında her yerini örtmesinin farz olduğunu savunurlar. Oysa kadınların kapanması ile ilgili dinin tek kaynağı olan Kur'an'da açıklananlar bu iki ayetle sınırlıdır. Yani kadınların başını örtmesi, peçe giymesi ve diğer anlatılan sınırlar, Kur'an'ın değil, geleneklerin ve şahsi görüşlerin dine sokulmasının sonucudur. Eğer Allah böyle katı sınırlar çizmek isteseydi, bir ayette cilbapla, yüzünüz ve elleriniz dışında her yerinizi örtün şeklinde bir sınırla kapanmanın sınırlarını çizebilirdi. Örneğin abdestle ilgili ayette Allah yıkanacak yerleri tek tek saymış ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın gibi ifadelerle kesin sınırları koymuştur. Eğer Allah kapanmada da kesin sınırlar koymak isteseydi, bunu en azından bir cümleyle belirtebilirdi. Geçmiş kavimlerin başına gelenleri bile detaylarıyla anlatan Kur'an, her şeyi açıkladığını kendisi söyleyen Kur'an, eğer kapanmada sınırları belirlenmiş bir ölçü olacaksa ve bu bir tek cümleyle bile açıklanabilecekse, niye bu cümleyi içermesin? Bu açıklamanın olmaması, bu tarzda kesin bir sınır koymak istenmemesindendir. Yukarıdaki Ahzab suresi 59. ayeti ele alırsak, ayette kesin hatları olmayan esnek bir ölçünün olduğunu görürüz. Ayetten, üzere alınan elbiseyle kadının bilinmesi gerektiğini, böylece incitilmeyeceğini anlarız. Kadın namuslu bilinirse, bilinmemeden dolayı bir incitilmeye uğramaz. Bazı insanlar namussuz, fahişe sandıkları kadınlara takılıp onları incitebilir. Ayet, kadının üzerine elbise alıp bunu önlemesini sağlıyor. Peygamberimizin döneminde kadınların bir kısmının çırılçıplağa yakın, göğüsleri açıkta dolaştığı, hatta İslam'ın hakimiyetinden önce putperestlerin Kâbe'de haccı çıplak yaptığı söylenir. Kurtubi, El-Câbi'il Ahkâmil Kur'an, 7-189. Ahzab suresi 33. ayetten de İslam'dan önceki cahiliye döneminde kadınların süslerini açığa vurduğunu anlayabiliriz. Kendi dönemindeki ölçüyü ve fahişe kadınların açıklığının derecesini bilen kadınlar, elbiselerini ona göre ayarlayıp bu tacizden kurtulurlar. Günümüzde de eğer böyle bir durum olursa, kadınlar kendi yörelerini, geleneklerini, şartlarını göz önünde bulundurup, kendilerini fahişe tipli kadınlardan ayırıp tacizden kurtulurlar. Burada şuna dikkat edelim. Kadınlar gerekli şekilde elbise giyip, tanınmamaktan dolayı oluşan tacizden korunur. Toplumda kadın nasıl giyinirse giyinsin, taciz edecek adamlar da olabilir. Ayette namuslu bilinmemeden dolayı oluşan taciz önleniyor. Ve bu önlenirken daha uygundur tarzında yumuşak bir ifade kullanılıyor. Yoksa bazı erkeklerin beğendiği bir kadını terbiyesizce taciz etmesi bu ayetin konusu değildir. Ayetin esnek ve şartlara göre ayarlanacak ifadesinden anlaşılmaktadır ki, kadın cilbabını yani elbisesini öyle giyecektir ki, çıplaklığıyla fahişe mesajı verenlerden ayrılacak, tanınacak ve böylece tacizden korunup daha uygun bir hareket tarzında bulunacaktır. Kıyafet nasıl olmalıdır sorusu, görüldüğü gibi ayetin içinde gizlidir. Kıyafet, ayetin amacına uygun olmalıdır. Eğer amaç yerine sınırlar önemli olsaydı ve bunda katılık gerekseydi, Allah ayeti ona göre indirebilirdi. Kapanmayı temel olarak bu iki ayet tarif etmektedir. Kapanmayı tarif etmemesine rağmen, kadınların giyimine değinen son ayetse Nur Suresi 60. ayettir. Nikah arzuları kalmamış, hayızdan kesilen kadınların süslerini göstermeye çalışmadan siyaplarını yani giysilerini çıkarmalarında kendilerine bir günah yoktur. İffetli davranmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah işitendir, bilendir. Nur Suresi 60. ayet. Bu ayette geçen siyap kelimesi de hiçbir şekilde belli bir yerden belli bir yere kadar olan bölgeyi kapatan bir elbise manasına gelmez. Bu ayetten belli bir yaşa gelmiş kadınların kıyafetlerine daha az dikkat edebileceğini anlıyoruz. Sıcakta başın örtülmesi kültüreldir. Görüldüğü gibi Kur'an'ın tarif ettiği kapanmada, İslam adına bugün uygulanan kapanma şekillerinin, peçelerin, çarşafların, başörtülerinin tarifi yoktur. Yani bunların temeli dinimiz değil, örflerin ve geleneklerin dinselleştirilmesidir. Peygamberimizin döneminde erkek, kadın birçok kişinin gelenek olarak başını örttüğü söylenir. Kıyafetlerin giyilişindeki temel sebeplerden birinin sıcaktan korunma olduğunu Nahl Suresi 81. ayette söylemektedir. Sıcak yörelerde başı örtmek, böylece güneşin etkilerinden, güneş çarpmalarından korunmak, birçok sıcak iklimli bölgenin kültüründe vardır. Fakat ne yazık ki dinimizde kadının başının kapanması geleneği farzlaştırılmış, erkeğin başına sarık takması da sarıklı namaz kılanın 70 kat daha fazla sevap alacağı izahlarıyla dini bir kıyafete dönüştürülmüştür. Oysa hem erkeğin sarığının hem de kadının başını örtmesinin Kur'an'da geçmemesi bunların dinsel bir nitelikleri olmadığının delilidir. Allah isteseydi erkekler sarıkla namaz kılsın veya kadınlar saçlarının tek teli gözükmeyecek şekilde başörtüsü taksın izahlarıyla konuya açıklık getirebilirdi. Günümüzde başörtüsü için yapılan eylemleri görenler, Kur'an'da geçmeyen bu kapatma şekillerinin İslam'ın en temel hükümlerinden olduğunu, Kur'an'da ısrarla bu konu üzerinde durulduğunu sanmaktadırlar. Başörtülü hanımların başörtüsüz hanımların yer alabildiği günlük yaşamın alanlarında yer almasının yasaklanmasının çok hatalı bir uygulama olduğu kanaatindeyiz. Fakat bu, başı örtmenin dini bir mecburiyet olup olmadığıyla karıştırılmamalıdır. Başörtüsünü ısrarla savunup eylemler yapanlara, eylemlerinin ve zıtlaşmanın sonunda uğrunda bu kadar zahmete katlandıkları şeyin din değil de gelenek olduğunu anlatmak daha da zorlaşmaktadır. Yapılan her eylem, akıllı düşünmeyi ve objektifliği kenara bıraktırmakta, akılcılık ve Kur'an'ı samimi değerlendirme yerine örfe sahip çıkma ve inat ön plana çıkmaktadır. Başörtüsü yüzünden okulundan ayrılan bir kıza başörtüsü veya pardesülü kapanma diye bir şey dinde yok. Sen din adına Arap örf ve adetlerine, Emevi ve Abbasi döneminin uydurmalarına sahip çıkıyorsun denilince, o kız sizi ne kadar objektif değerlendirebilir? Hepimiz din adına gelenekleri ve kendi yaklaşımlarını dinselleştirenlerle beraber kişisel hak ve özgürlükleri kısıtlayan, başörtüsü ve kıyafet yasağı gibi gereksiz uygulamalarla insanları radikal çizgilere iten yasaklamacı kafalarla da mücadele etmek zorundayız. Kadınları poşete sokma. Kur'an'da gerekli malzemeyi bulamayan gelenekçilik, uydurma hadislerle, uydurma yorumlarla, mezhep izahlarıyla, kadınları poşete sokulmuş şekilde kapatacak malzemeyi türetmiştir. Kur'an'da, Ahzab suresi 52. ayette, Peygamberimizin bu ayetin inişinden itibaren, güzelliği hoşuna giden bir kadın dahi olsa, artık evlenmesinin helal olmadığı söylenir. Demek ki Peygamberimizin döneminde, kadınların kıyafetleri kimin ne kadar güzel olduğunu bilmeyi engellemiyordu. Oysa mezheplerin belirttiği gibi çarşaf, peçe veya başörtüsü giyilirse hangi hanımın ne kadar güzel olduğu nasıl anlaşılabilir? Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da Kur'an'ın göz ardı edildiğini görüyoruz. Her zaman olduğu gibi uydurma hadislerle dolu kitaplardan işe gelen hadis alınmış, işe gelmeyen hadis görmezlikten gelinmiştir. Oysa hadis külliyatında Peygamber döneminde kadın ve erkeklerin aynı kaptan abdest aldıkları da geçer. Buhari, Vudu 43, Ebu Davud, Taharet 39, İbn-i Mace, Taharet 36, Nesai, Taharet 56'yı inceleyebilirsiniz. Abdeste konu olan yerler, ayak, dirseklere kadar eller, yüz ve baş olduğuna göre bu hadisten, kadınların erkeklerle karışık ve başı açık oldukları durumların mevcudiyeti anlaşılır. Oysa mezhepçi İslamcılık, bu hadisi yorumlayarak atar ve kendi kafasına uygun diğer malzemelere sarılır. Peki, madem kadının sizin söylediğiniz şekilde kapanmasının açık bir hüküm olduğunu söylüyorsunuz, niye ayrı ayrı kapanma şekillerini savunuyorsunuz? Neden kiminiz peçe farzdır, kiminiz ise değildir diyor? Neden kiminiz kadınların elleri gözükemez deyip, yaz-kış kadınlara eldiven giydiriyor da, kiminiz kadınların elleri gözükebilir diyor? Neden kiminiz çarşaf dışında hiçbir şeyle kapanılamaz diyor da, kiminiz pardesüyle de olabilir diyor. Hiç şüphesiz kesin sınırlı bir hüküm olsa böyle ayrı ölçüler çıkmazdı. Tüm bu ayrı ölçüler ve hükümler, kapanma konusunda geleneklerin, örfün, Emevi-Abbasi döneminin, kadına bakış açısının dinselleşmesinin neticeleridir. Her bir ayrı kapanma modeli de Allah'ın isteği tam budur diye savunulup, sanki Allah'ın aynı konuda 5-10 tane ayrı görüşü varmış gibi bir çelişki ortaya konulmuştur. Allah'ın kadınların giyinmesi konusundaki hükmü yukarıdaki 3 ayette bellidir. Ve bunlardan anlaşılan neyse kadının giyim tarzı öyle olmalıdır. Verilen esneklik de tam bir sınırın olmaması da muhakkak hikmetlidir. Çünkü Kur'an'ı indiren hikmetli olan Allah'tır ve Allah bu dini yüzlerce yıllık zaman dilimlerine, apayrı kültürlere, apayrı adetlere, apayrı iklimlere indirmiştir. Ayetlerdeki esneklikler, dinimizin her şart ve zaman dilimine uyumunu sağlayan Allah'ın rahmet ve hikmetleridirler. Emevilerin ve Abbasilerin kendi görüşlerini dondurup, Allah'ın görüşünü kendi bakış açılarına hapsetmeye çalışmalarından dinimizi kurtarmak, hepimizin Allah'a karşı borcudur. Tek göz izahı. Buraya kadar Kur'an'ın kapanmayla ilgili ayetlerini gördük. Şimdi de gelenekçilerin vardığı abartılı sonuçları görelim. Şafii ve Hanbeli mezheplerinde kadının istisnasız tüm vücudu her zaman kapanması gereken bölgedir. Yüz ve eller de dahil. Hanefi ve Maliki mezheplerinde eller ve yüz, o da fitne olmayan koşullarda açık olabilir. Sabuni, Tefsirul Ayetil Ahkam 2-154 ve 155. Es-Suddi, kadın gözlerinden birini ve yüzünün açık kalan göz kısmındaki tarafını kapatır. Sadece bir göz açıkta kalır. Ebu Hayyan, Endülüs'te adet böyleydi. Kadının bir gözünden başka hiçbir yeri görünmezdi. Ebu Hayyan, El-Bahrul Muhit. Şafii imamları, kadının kesilmiş olan tırnaklarına dahi bakmayı yasaklamışlardır. İbni Hacer, El-Heytemi, İslam'da helal ve haramlar 2. Yaygın izahlardan birine göre, İslam'ın kadına farz kıldığı örtünme, kadının yüzünü de içine almaktadır. Fikhus Sire. Bir başka kaynakta, kadının erkeğe bakışının nasıl olması gerektiği şöyle açıklanmıştır. Kadının yabancı erkeğin göğsüne, sırtına, bacağına, şehvet korkusu olmasa bile bakması caiz değildir. Yüzse, fitne açısından ayaktan, saçtan ve bacaklardan daha ileridedir. Bu kısımlara bakmak, ittifakla haram olduğuna göre, yüze bakmak da evveliyetle haram olması gereken bir fiildir. Sabuni, Revai 2-156. Mezhepçi yaklaşımlarca varılan bu tür sonuçlar saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Yukarıda gördüğümüz gibi bırakın kadının komple kapanması gerektiğini, kadının kesilen tırnağının bile görülemeyeceği iddialar arasındadır. Tüm bu izahları yapan mezhepçilerin, sanki dinin tek kaynağının Kur'an olduğunu kabul ediyorlarmış gibi, hımar kelimesini ve ayetleri çekiştirip, Kur'an'ı kendi kafalarındaki modele örnek gösterme çabaları şaşılacak bir tutumdur. Asıl sorun, kadının kalktığı yere oturulamayacağını, hiçbir yönetici vasfının olmadığını, erkeğin kölesi gibi olması gerektiğini, kadınların çoğunun cehennemlik olduğunu zanneden zihniyette olmaktır. Başörtüsü ve diğer kapanma çeşitleri, kitabın 21. bölümünde gördüğümüz zihniyetin sonucudur. Günümüzde başörtüsünün özel bir yer kazanması, mevcut yasaklamaların, gösteri ve eylemlerin neticesidir. Yoksa başörtüsünün, kadının kalktığı yere oturulamayacağı izahından bir farkı yoktur. Başörtüsünün bu kadar tartışılması, çağımıza mahsustur. Çünkü uydurmaların ortaya atıldığı ilk dönemlerde tartışma konusu, kadının hangi bölgelerinin dışındaki yerler gözükebilir şeklindeydi. Tartışma, tek göz mü, çift göz mü, tamamen peçeyle mi şeklindeydi. Bu dönemde kadınları kapatanların çoğu başörtüsü değil, çarşaf gibi tepeden tırnağa örtüleri kullanıyorlardı. Görüldüğü gibi başörtüsünü hımar kelimesiyle açıklamaya kalkmak yeni bir gayrettir. Daha eski yıllarda hımarı peçe şeklinde tanımlama gayretleri, bugünkü başörtüsü şeklinde tanımlama gayretlerinin önündeydi. Kur'an bu yaklaşımların hiçbirine geçit verecek izahları içermez. Yoksa Kur'an, kesilen tırnağınızı göstermeyin mi diyor? Kur'an, peçeyle yüzünüzü örtün mü diyor? Kur'an'da saçınızın tek telini göstermeyin deniyor mu? Saçın kapanmasına dair bir açıklama var mı? Peki başınızı örtün diye hiçbir ifade var mı? Madem Kur'an'da tüm bu izahlar yok, samimi bir şekilde Kur'an dışı kaynakları kullanıp bu uygulamaları çıkardığınızı itiraf edin. Kur'an'ın kadınların giyimiyle alakalı 3 ayeti de, diğer izahlar da ortadadır. Hiç olmazsa kendi fikriniz içinde samimi olun. Kur'an'ı çekiştirmeyin. Ayrıca şunu da belirtelim ki, Kur'an'da namaz kıyafeti diye ayrı bir kıyafet yoktur. Başörtüsü, peçe, çarşaf diye dinimizde bir kıyafet mecburiyeti olmadığına göre elbette ki namazda da bunları giymenin bir mecburiyeti yoktur. Futbol oynayan erkekler seyredilebilir mi? Mezhepçiler kadınların kapanmasıyla ilgili bu izahları yaparken erkekler için de Kur'an'da olmayan birçok zorluk getirmişlerdir. Erkeğin diziyle göbek arasını örtmesinin farz olduğu, kimi mezheplerin uydurmasıdır. Gerçi peygamberin baldırının gözüktüğüne dair de hadis vardır. Ama bazı mezhep imamları öbür hadisi beğenip erkeğin baldırıyla dizinin arası gözükemez demişlerdir. Üstelik erkeklerin birbirinin diziyle göbek arasına bakmasının da haram olduğuna kanaat getirilmiştir. Bu izaha göre futbol, basketbol gibi erkeklerin şortla oynadığı oyunları da seyretmek haram olur. Türkiye'de yaygın olan Hanefi mezhebinin savunucusu televizyonlar, kendi mezheplerine göre haram olmasına rağmen futbol, basketbol gibi sporların maçlarını hiç çekinmeden göstermektedirler. Bu da bizce bu grupların kendi inançlarında ne kadar samimi olduklarının bir göstergesidir. Erkeklerin sarı ve kırmızı giyemeyeceği de yine mezheplerin İslam'ının uydurmalarından biridir. Müslim Libas 27 ve Mişkat 2'ye 1247. Erkeklerin parlak olanlarının peçe giymesi gerektiği izahı da mezhepçi eserlerdeki bir izahtır. Sakal konusunda yapılan izahlar da oldukça sorunludur. Diyebiliriz ki kadınlardaki başörtüsüne erkeklerde bir karşılık aransaydı bu sakal olurdu. Sakal bırakmak sünnet, başörtüsü farzdır izahları yapılır ama sakalı bırakmaya, sünnet diyenler garip bir mantıkla kesmeye haram demişlerdir. En yaygın mezhep olan Hanefiliğe ve diğer mezhepler Malikiye, Hanbeliye göre sakalı kesmek haram görülmüştür. Halil Günenç, İslam'da kılık kıyafet ve örtünme. Tabii ki diğer uydurmalar gibi erkeklerin sakal bırakması gerektiğine dair bir izah da Kur'an'da yer almaz. Fakat mezheplerin İslam'ını savunanlar, Allah sakal çıkarıyor, sen kesiyorsun. Sonra Allah yine sakal çıkarıyor, sen Allah'la savaşıp bir daha kesiyorsun gibi enteresan açıklamalarla sakalı kesmenin Allah'la savaşmak anlamına geldiğini halka anlatmaktadırlar. Allah'a şükür ki Allah, kitabı Kur'an'da her türlü detayı verdi ve böylesi fıkıh ve hadis kitaplarına bizi muhtaç etmedi. Ne mutlu Kur'an'ın yeterliliğini anlayanlara, ne mutlu Kur'an'a güvenenlere. Kendilerine okunmakta olan kitabı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? Ankebut Suresi 51. Ayet. Bölüm sonu.